Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. 2. Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 21. Ayrım. Şah Tahmasp, toza toprağa belenmiş halde huzuruna çıkan habercinin getirdiği Bayezid'in mektubunu bir solukta okuyunca, sevinçle tahtından fırlayıp, "Bu bize Elkas'a karşılık olarak Allah'ın ihsan ettiği büyük armağandır," diye bağırdı. Şah, şehzadeye yazdığı mektupta affedildiğine ilişkin babasından belge gelmedikçe onu padişaha teslim etmeyeceğine yemin ediyor, en yakınlarından Ustalcu ile Azerbaycan valisini şehzadeyi başkente getirmeleri için görevlendirdiğini bildiriyordu. Osmanlı tarafında Şah'ın Bayezid'le birleşerek saldırıya geçme olasılığına karşı birlikler sınırlara gönderilirken ülkeyi saran karışıklığı bastırmak için sert önlemler alınıyordu. Kanuni, Bayezid'e hizmet edenleri şiddetle cezalandırma peşindeydi. Bu amaçla Türk aslından sipahilerin ellerinden alınan dirlikler devşirmelere veriliyor, kale koruyuculuklarına Hristiyan asıllılar atanıyor, Türk'ün Osmanlı'ya düşmanlığı tırmanırken tehlikeli bir kamplaşma elle tutulur hale geliyordu. Önemli noktalara tarihte ilk kez Yeniçeri garnizonları yerleştiriliyor, böylece Anadolu'lu Yeniçeri belasıyla tanışıyordu. Bayezid, peşine düşen kuvvetlerin yaklaştığını öğrenince sınırı aştı. Şehzade iç kısımlara ilerlerken yamaçlara dizim dizim dizilen ahali onları uzaktan seyrediyor, Osmanlı ordusunun görkemine hayretle tanıklık ediyordu. Hatta seyredenlerden biri arkadaşının kulağına, "Kaçak şehzadenin bozguna uğrayan ordusu buysa, onu kovalayan babasının ordusu kim bilir nasıldır," diye fısıldayarak yüreğini ezen korkuyu dışa vurmuştu. Bayezid, cam gibi kayan buzlu suların fısıltısını dinleyen yemyeşil bir ovada konakladı. Bayezidiler öbek öbek toplanarak şarkı söyleyip halay çekerlerken ufukta atlılar göründü. Gözcüler 100 kişilik alayın şehzadeyi karşılamaya geldiğini bildirdiler. Gelenler çadırların direklerinde dalgalanan Osmanlı bayrakları seçilir olunca "Selam olsun" diye davul dövdüler. Gururu huy edinen Osmanlı yerinde duramadı. Mehteran şöyle bir kımıldandı. Zurnacısı, nakarecisi, zilcisi, davulcusu nevbet vurmaya başladı. Süvariler de hilaller çizerek ovayı nakışladılar. Karşılama alayı onların arasından geçip şehzadenin çadırına vardı ve iki vezirle hizmetkarlar çadır kapısında mızrak çatan nöbetçilere yaklaştı. Bayezid çadırdan çıkınca vezirler yere diz dokundurarak şehzadeyi selamladılar ve burada şahtan yanıt bekleneceğini söylediler. Hizmetkarlar da ipekli kumaşları, İran halılarını şehzadenin ayak ucuna serdiler. Akşam sofralar kuruldu. İranlı vezirler Rum diyarının kaçkınları arasında dil dişleyip göz büzdüler. Sığınanlar arasında sığıntı gibi kaldılar. Dördüncü gün doğudan toz bulutu kalktı. Saçaklarından altın yaldızlı püsküller sarkan araba, iki çift kısrağın ardınca akıyordu. Şah kulunun vezirleri o yana koştururken, Hasan Ustalcı ile Azerbaycan valisi arabadan indi ve hep birlikte şehzadenin huzuruna çıktılar. Azerbaycan valisi, "Güneşin hükümdarı Şah Tahmasp sizi başkent Kazvin'de bekliyor," dedi. Ustalcı, "Şahımız babanızı affedilmeniz için mektuplar yazacak. Ondan ahitname gelene dek sizi konuk edecektir," diyerek Şah'ın altın kozak içindeki mektubunu Bayezid'e uzattı. 1559 yılının 24 Ekim'inde gün ışınları kent girişinin revaklarındaki kabartmaları gümüşü renkle parıldatırken konuk ordu başkentin önündeki ovada çadırlarını çatıyordu. Kazvinliler daha şafakta Osmanlı ordusunu seyredebilmek için yamaçlarda yer kapmışlardı. Bayezid'in askerleri beyaz pamukludan sarık sarınmışlardı. Sarıkların ortasından kırmızı renkli kumaş şeritleri sarkıyor, kürklü ceketlerinin altında elvan elvan renkte şalvar ve gömlekleri görünüyordu. Mızrakları yeşille boyalıydı ve her iki kollarında birer deri kılıf vardı. Bunlardan birinde sedef kakmalı yayları, ötekinde helezoni desende boyanmış okları bulunuyordu. Kuşaklarının arasına çaprazlamasına sokulu iki hançerin ve kenarına asılı kılıcın renkli taşlarla süslü balçakları güneşin ışıkları altında göz kamaştırıyordu. Atların terkisinden ucunda sivri dişli topuz bulunan çelik sopa ile iki ağızlı balta sallanıyordu. Seyre gelenler askerlerin üzerindeki silah çokluğundan çok 12 bin insanın 100 kişi kadar ses çıkarmayışına şaşırıyorlardı. Emirler işaretle, bazen fısıltıyla veriliyor, yere saman tanesi düşse iki kişi o yana atılıyor ve çöpler torbalara dolduruluyordu. Telaştan, kavgadan, gürültüden eser yoktu. Bu denli silahlı olmasalardı, onlara derviş alayı demek daha doğru olacaktı. Devrisi gün ikindide Beyazıt, süt beyazı atına bindi. Önüne ardına üçer muhafız, sağına soluna birer serdar seçti ve 9 kişilik alay 200 arşın ilerleyince bin asker arkasında hilal gibi dizilip Bayezid'i izledi. Saraya giden kumaştan yol, giriş basamaklarını tırmanıyor, üç kemerli gölgeliği aşarak üstü saç örgüsüyle işlenmiş tunç kapının önüne varıyordu. Bayezid atını durdurunca seyisler konukların atlarını aldılar. Bayezid, yay gibi gerili adımlarla yürürken ahali alkış tutuyordu. Tunç kapı borazanların eşliğinde açıldı. Şehzadenin önünde döşemesi pırıl pırıl mermerden, tavanı altın yaldızlarla bezeli salon uzanıyor, sütunların gerisindeki pencerelerin vitraylarından süzülen ışık döşemeyi harelendiriyordu. 50 yaşlarında, orta boylu, pos bıyıklı adam olan şah, salonun ucunda, üç basamakla çıkılan evyandaki tahta oturuyordu. Yolun kenarına sıralanan 9 nedime, altın, gümüş, inci, yakut, firüze dolu tabak tutuyordu. Bayezid ilerledikçe, nedimeler tabakların içindekileri şehzadenin başına serptiler. Bayezid yolu yarılayınca, şah kalkıp konuğuna doğru yürüdü. İki adam, baba oğul gibi kucaklaşıp öpüştüler. Şah, Bayezid'i tahtın yanındaki şahnişe oturtup, kuşağının arasından çıkardığı mücevherli sorgucu, şehzadenin kavuğuna taktı. Bayezid, "Zulme uğramış şehzadeyim. Burada güven duyacağımdan ülkenize geldim. Geleceği Allah bilir. Ama kader rüzgarı yön değiştirirse bu yakınlığınızı unutmayacağım," dedi. Şah dik dik şehzadeye baktı. "Madem ki bize güvenip buraya geldin, af sözü almadan seni babana vermeyiz. Oğullarımın konağını senin için hazırlattım. Askerlerin orada çadır kurup dinlenebilirler." Bayezid'i o gece uyku tutmadı. İran'a adımını attığı an başlayan buruntu giderek artıyor, yazgısının çekimiyle bilinmezliğe yuvarlanıp giderken gerçekle düş beyninde tepişiyordu. Bu yaşam tarzı ne kadar sürecekti? Babası dünyadan göçtüğünde Selim'in esamisi mi okunacaktı? Nedendi bu acelecilik? Kendisi yüksek dağıydı, başı bulutla beraberdi. Selim ise ay yaş sürüngen. Ama şimdi düşmana sığıntı olan kendisiydi. Peki kim akıllıydı? Karanlık acımasız soruları örtmek istercesine pencerelere abanmıştı, silkindi. Yatağında oturup bacaklarını göğsüne yapıştırdı. Kollarını kaval kemiklerine dolayıp başını dizlerine dayadı. Yüreğindeki burgacın bunu dinmiyordu. Büzüldükçe büzülmüştü ve alabildiğine yabancılık içinde ığıl ığıl ağlıyordu koca Bayezid. Bayezid 3 gün sonra şahı yemeğe çağırdı. Davet günü konaktan saraya giden yol kadife ve ipek kumaşlarla döşenmişti. İkindiye doğru şah bu yoldan konağa ulaştı. Kırmızı atlastan cepkenler, yeşil ipekten şalvarlar giyinen, başlarından topuklarına tüller sarkan cariyeler, önlerindeki küplerden avuçla aldıkları mücevherleri şahın başına serptiler. Meydan bitiminde saçakları inciyle süslü gölgelikte iki taht kurulmuştu. Şah, başından yerlere dökülen saçılar arasında oraya yürüdü geldi. Bin kadar askerle davete gelen şah, tahta oturunca mehteran nevbet vurdu. Tokmaklar develere asılı hakani kösleri gümlettiler. O an, yarısının koltuğunda kumaştan toplar bulunan 500 atlı meydana döküldü. Atlılar, 50'şerli sıralar halinde birbirlerine yapışarak, şehzade ile şahı selamladıktan sonra dolu dizgin alana yayıldılar. Süvarilerin yarısı kumaş topları havaya fırlattıkça diğerleri at üstüne kapaklanıyor, her biri yerde yuvarlanan topları tek darbede mızraklayarak havaya kaldırıyordu. Aynı anda 250 süvari kumaş toplara ok yağdırdı. Atlılar topları bir hamlede sayebanın önüne düşürerek geride sıralandılar. Her topa 5 ok saplanmıştı. Şah, Hasan Ustalcı'nın kulağına bir şeyler söylerken, bunu fırsat bilen Kuduz Ferhat, Beyazıt'a eğilerek fısıldandı. Şehzadem, bu oyunu gerçek edelim, bu fırsatı öldürmeyelim. Destur ver, kızılbaşları kılıçtan geçirip şahı tutalım. İran tahtını zapt edip kıyamete dek nam bırakalım. Bayezid, paşaya öyle sert bir bakış fırlattı ki adam donup sustu. Tahmasp ise Sultan Süleyman'ın ordusunu hayalledikçe yılgınlığa gömülüyordu. Çaldıran da babasının perişan oluşundan ders alarak Süleyman'ın karşısına çıkmamakla nedenli akıllılık ettiğine şükredip Osmanlı'yla savaşmamaya bir kez daha yemin etti ve akşamleyin şehzadeden izin alıp kalktı. Bayezid, şaha 50 at, birkaç kese altın ve gümüş, hokka hokka inci ve elmas, mücevherli bir kılıç, kıymetli bir hançer ve 1000 elbiselik kumaşlar verdi. Konuklar ayrılınca Ferhat, Arap Mehmet ve Aksak Seyfettin Bayezid'in yanına vardılar. Gidenlerin atlarından çıkan nal şakırdıları duyulurken ilk sözü Kuduz Ferhat aldı. Destur veresiz ki koşup varıp şahı tutalım, tahtını alıp getirip babanıza gönderelim. İran'a şah olup Anadolu'da bir acayip nam salalım. Bunun peşinden af da gelir padişahlıkta. Hem dahi bir acayip devlet oluruz ki kafirin aklı gide. Arap Mehmet de lafa karıştı. Şimdi at koparsak şahı tenha düşürüp avlarız. Dedeniz Selim Han da babanız da şahı tutamamıştı. Biz tutup zaman sayfasında nam bırakırız. Kıyma bize, destur ver şehzadem. Aksak Seyfettin kılıcının kabzasını sımsıkı kavrayarak araya girdi. Bu şah fırsat bulsa hepimizi tepeler. Destur ver ki ona aman vermeyelim. Şehzademize hem şah hem padişah yapalım. Şahın başını kesip bala bulayıp mızrak ucuna takıp Anadolu'ya girdik de ahali peşimize takılır. Bir muhkem ordu oluruz. Babanız da çaresiz kalıp tahtı size verip Dimetoka saraylarında ibadete çekilip kalan az ömrünü orada tüketir. Bayezid'in kaşları çatıldıkça çatılıyordu. Sonunda dayanamayıp bağırdı. Siz ne dersiniz ağalar? Mülk sahibini mülkünde avlamak ayıptır. Ancak Aksak Seyfettin ağzını açacak olduysa da Bayezid onun sözünü hışımla kesti. Sakın ola bu sözü bir dahi dile getirmeyesiz. Yoksa söyleyeni kendi elimle katlederim. Bilinmiş ola vesselam diye bağırarak dönen bahtı gibi gerisine döndü. Arap Mehmet bahçede Aksak Seyfettin'in koluna girip onun kulağına fısıldandı. Ocağımızı, kızımızı, kızanımızı bırakıp şehzademizin uğruna yabana düşmüşüz. O ayıp deyu elimizi kolumuzu bağlar. Bunun sonu hayıra varır mı? Aksak Seyfettin bilmem dercesine dudaklarını büzüp omuzlarını kaldırdı. Bayezid ise odasında kıvranıyordu. Şahın bakışlarıyla sözleri birbirini tutmuyordu. Pişmanlık ve acizlikle yoğrulmuş bir acı çöreklendi içine. Nicedir, atalarının kızıl elması olan Acem mülkünü avuca alıp şah olmak, Rum diyarında yiten saltanatı İran'da kurmak vardı. Ama ayıptı, hükümdarlık şanına uymazdı bu. Kendini sedire attı. Yüreği demirden pekti. Bir bir ve eğer bin bin gelirseniz gelin. İşte meydan diyen yiğitti. Korku denizine balıklama atlayan adamdı o. Ama burada kuşku denizinde boğuluyordu. Şehzadenin beynine hayaller üşüştü. Şahın tepesini dövmek gerek, varıp anda karar eylemek gerek deyince adamları çığlıklar atıyorlar. Saçlarını her biri silkip, dahi atlarına binip bir Müslüman bin aceme at salıp bir azim cenk koparıp şahı tutuyorlar. Ayak ucunda debeleni debeleni canı cehenneme ısmarlayan şahın kellesi mızrak ucunda. Üzengi basıp at üzerinde dikilerek Anadolu'yu gösterince şanlı dönüş başlıyor. Bir şehzade ki heybetinden herkesin aklı gide, kuvveti kesile. Kişi ahirete göçtükçe ünü alemi işte böyle tuta. Ahali minareler bezeyip önünde secde ediyor. Beyler beyleri saf bağlıyor. Ulu muteber kalelerden erler kopup ardınca sıralanıyor. Ama kurt bile komşusunu yemezken bunları düşlemek hükümdar namusuna yakışır mı? Bilmiyor. Hem hırsından gözü kanla dolup her şeyini neden terk etmişti? Mırıldanıyor içinden. Bu ölüm nicedir acısın ve tatlısın Ademoğluna. Her gün ölmeliyse bir gün önden olsa daha iyi. Bedenini ters sarmış, sırtı sırılsıklam. Sıyırdığı hançerinin sivri ucunu göğsüne dayıyor. Çeliğin gömleğinde açtığı delikten iplik gibi kan sızmaya başlamış bile. Kollarının gücü tükenip başı dönüyor. Bir haykırışla hançeri fırlatıp duvara çarpıyor. Hançer, taşlarda yanıp sönen kıvılcımlar çıkardıktan sonra döşemede çınlayarak taklalar atıp köşede duruyor. Divandaki yastıkları kucaklayıp yüzüne bastırıyor. Derken gece yetişip geliyor. Bayezid'le Şah, görkem ve kudretlerini göstermek için yarışıyorlardı. Bu arada Şah bir söylenti yaydırdı. Tahmasp, kızını Bayezid'in oğlu Orhan'la evlendirip Bağdat valiliğinin şehzadeye verilmesini sağlayacaktı. Çok geçmeden iki tarafın yakınları evliliği planlamaya başladılar. Bayezid, "Reddettiler bizi Osmanlı erenleri. Gönülden kabul ettiler Acemistan erenleri. Bu Bayezid'in günahlarını affetseler nola, Rum sultanı ve Osmanlı erenleri" diye dileğini şiirleştirirken padişah tarafından gelen elçiler Bayezid'in teslimini istiyorlardı. Tahmasp ziyaretine gelen Bayezid'e aldığı mektupları okudu. Şehzade gözyaşları içinde, "Günahlarım bağışlanmadan beni gönderirseniz sonum kardeşim Mustafa'nınki gibi olur" deyince Şah Bayezid'e bir kağıt uzattı. Bu kağıtta Bayezid'in yazdığı "Padişah olursam Tahmasp'ın başını tek kılıç darbesiyle gövdesinden ayırırım" anlamında Farsça şiir vardı ve şiiri Şah'a Selim göndermişti. Şiiri okuyunca dört yanı deniz kesilen şehzade ne diyeceğini bilemeden başını eğdi. "O vakitler aramızda savaş vardı. Sizi böyle yakından da tanımıyordum" diye geveledi. "Biz de öyle düşündük" diyen Şah, yüzüne sevecenliğin maskesini takarak çekmeceden çıkardığı mektubu şehzadeye uzattı. "Bu name babanıza yazılmıştır. Okuyunuz." Bu mektupta Tahmasp, Bayezid'in eylemlerine af kalemi çekilip olanların unutulmasını istiyor ve şehzadenin bağışlandığına ilişkin padişahlık belgesi geldiğinde Bayezid'in yetkili adamlara teslim edilebileceğini bildiriyordu. Şah, utanarak başını öne eğen şehzadenin bir şey söylemesine fırsat bırakmadan, "Babil valiliğini sağlarsak babandan, kardeşinden uzakta, güven içinde bulunursun. Sana tecavüz olursa yeniden oğlunun kayınpederine gelebilirsin" deyince Bayezid kısık sesle, "Keşke böyle bir sonuç alınabilse. Ama babam da öfke açık denizde dalga gibidir" dedi. Şah gülümseyerek elini şehzadenin omzuna koydu. "Zaman iyi ilaçtır. Mihrimah Sultan ve Rüstem Paşa, Lala Paşa'nın ihanetini babana anlatınca babam paşayı Temeşvar'a sürmüş." Bayezid keyifle arkasına yaslanınca Şah fırsatı kaçırmadı. "Kalabalık bendelerinizle burada durmak huzur bozar. Ağalarınızdan gayrisi yakın hanlara kışlamak için gönderilse, ileride gaddar felek arzu edildiği şekilde dönünce bunları bir araya getirmek kolaydır." Şehzade, Şah'ın üslubundaki incelişi af umudunun artmasına veriyordu. "Doğru söylüyorsunuz, yarın bunları uygun yerlere kondurmaya başlarız" dedi. Bayezid, konağına dönünce divanı topladı. Yakınları şehzadeyi dinlediler. Hepsi asık yüzlerini öne düşürmüştü. Ferruh Bey, şehzadenin en saygı duyduğu adamdı. O öne çıktı. "Şah hakkımızda şer düşünüyor. Büyük fırsatı kaçırdık ama hepten dağılmazsak bir fırsat daha yakalayabiliriz. Eğer dağılırsak onun avucuna düştük demektir." Rengi kaçan Bayezid, huzursuz adımlarla odada dolaştı durdu. Sonra, "Ama söz verdik. Sözünde durmayan şehzade olur mu?" diye mırıldandı. Ferruh Bey, "Olmaz" diye onu onayladı. "Ancak tedbir olarak 3000 yiğit burada bulundurulursa..." Bayezid Ferruh Bey'in önerisi doğrultusunda hazırlık yapılmasını emrettikten sonra divan dağıldı. Arap Mehmet çadırına gitmeyerek karanlığa daldı. Arkasında ayak sesleri duyunca dönüp baktı. Gelen Aksak Seyfettin idi. Aksak Seyfettin mırıldandı. "Gayrı şehzademizin işi bitmiştir. Şimdiden geri canımızı kollamak gerektir." Sonra kol kola girip fısıldanarak karanlığın içinde yitip gittiler. 21. ayrımın sonu. Sayfa 212. Devamı 22. ayrımda.